Haber Yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
Saatimiz 12.24. İlk bölümde Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiteldi konuğumuz. Sevgili dinleyenlerimiz, şu dakikalarda da küresel ısınmayı, sonuçlarını ve artan sıcaklık değerlerini konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Çağatay Tavşanoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhaba Özden Hanım, hoş bulduk, sağ olun.
Kanada'da rekor bir sıcak hava dalgası var. 5 günde 486 ölüm yaşandı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde de 63 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti. Bu küresel iklim krizi etkisiyle bütün dünyada sıcaklıklar artıyor. Biz de etkileniyoruz zaman zaman. Bizde de çok ciddi bir artış sonrası çok fazla yağış oluyor. Tropikal iklimi andıran bir takım hava değişimleri gözlemleniyor. Nedir bu değişimlerin nedenleri, size soralım.
Evet, bu şeyle gündem, özellikle son dönemdeki geçen haftadaki Kanada'daki ölümlerle tekrar gündemimize geldi. Ve bu gündem olmaya devam edecek önümüzdeki yıllarda ve günlerde de, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları. Yani öncelikle şunu söylemek lazım, küresel ısınma bir gerçeklik. Hani bunu artık kabul etmiş durumdayız bilim insanları olarak ve herkesin bunu bilmesi gerekiyor. İnsan kaynaklı faaliyetlerden ötürü, özellikle de petrol, doğalgaz gibi, kömür gibi fosil yakıtların enerji elde kullanmamız sebebiyle dünyaya fazla gereğinden fazla miktarda karbondioksit veriyoruz. Karbondioksit de atmosferde bir battaniye gibi bir örtü yapıyor ve dünyanın sıcaklıklarının artmasına yol açıyor. Dünyada yüzeyli sıcaklıkların ve biz bunun şimdi etkilerini görmeye başlıyoruz. Şu anki problem insan kaynaklı. Bunu ortaya koyduktan sonra şunu da söylemek lazım. Küresel ısınma dediğimiz aslında daha büyük ölçekte iklim değişikliği ve hatta günümüzde artık yaşadığımız bu olayları bir problem olarak adlandırdığımız için iklim krizi olarak da adlandırıyoruz. Bunların hepsi aslında ısınma ile ilişkili ama peşi sıra gelen bir sürü başka olayı da tetikleyen süreçlerle de ilişkili. Yani iklim değişikliği dediğimizde sadece ısınmayı algılamamız gerekiyor aslında. Çünkü biliyorsunuz bazen özellikle bizim gibi ılıman kuşakta yaşayan ülkeler işte bir sene sıcak bir yıl geçirir, bir sene biraz daha serin yağışlı olabilir. Böyle değişkenlikler olur. Ama önemli olan bunun uzun dönemli eğilimleri ne oluyor? Biz uzun dönemli olarak baktığımızda son yaklaşık 60 yıldır, hatta daha da uzatırsanız aslında geçtiğimiz yüzyıldan itibaren son 120 yıldır sürekli sıcaklıkların dünyada artmış olduğunu görüyoruz. Bu tabii dediğim gibi aşırı hava olaylarını tetikliyor. Sonuçta atmosferik süreçler değişiyor ısınmadan dolayı. Bazen aşırı yağışlarla kendini gösteriyor iklim değişikliği. Sadece sıcak hava dalgaları şeklinde değil. Aşırı yağışlar olabiliyor, seller olabiliyor. Beklenmedik kuraklıklar olabiliyor. İşte yangınlar olabiliyor aşırı miktarda kurumadan ötürü vesaire. Ve küresel ısınma bu şekilde zincirleme bir etkilere yol açtığını söyleyebiliriz. Ama en çarpıcı, gözümüze gözüken aslında somut sonucu sıcaklıkların artması ve buna bağlı olarak da ekstrem hava olaylarının ve ekstrem sıcaklıkların artması geçen hafta, hatta hala devam ediyor. Kanada'da ve Amerika'nın orta eyaletlerinde gördüğümüz bu sıcak dalgası gibi. Bunu neden peki ön plana çıkıyor? Yani diğer şeyleri gör, mesela buzullar eriyor. İşte Türkiye'de de biliyorsunuz Doğu Anadolu'da bazı yerlerde hala buzul devrinden kalmış buzullar var. İşte Cilo Dağı'nda, Cudi'de vesaire. Onların da geri çekildiğini biliyoruz. Tüm dünyada böyle. Sadece kutuplardakiler de değil. Bunlar biraz daha az etkiliyor, daha az haber oluyor gibi. Çünkü öbüründe şu anki yaşadığımızda insanlar ölüyor. İşte çok büyük yangınlar çıkıyor, büyük ekonomik kayıplar gerçekleşiyor ve daha yakından hissediyoruz etkilerini küresel ısınmanın. Biraz bunun da etkisi var elbette. Ama tabii gerçekten söylediğiniz gibi çok çarpıcı, olumsuz etkileri var. Ülkemizde de hissediyoruz. Dönem dönem oluyor biliyorsunuz. Sıcak hava dalgaları bizde de oluyor. Bu senede olacaktır.
Evet. Bizim ülkemizde aslında
insanın negatif etkileme potansiyeline sahip.
Sayın Çağatay Tavşanoğlu, Mayıs ayında yani hiç beklemediğimiz şekilde bir ısındı hava.
Evet,
şöyle
evet.
bir değişim söz konusu ülkemize baktığımda benim. Eskiden işte ilkbahar, sonbahar, kış, yaz çok keskin farklılıklarla yaşanırdı. Biz bu mevsimleri tam tadında yaşardık. Özellikle sonbahar çok güzel geçerdi mesela. Ama şimdi ilkbahara girdiğimiz aylarda mesela çok yüksek hava değerleriyle, dereceleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ondan sonrasında da işte Haziran ayında daha sıcak olması beklenirken yağmurlar yaşanıyor. Söylediğiniz gibi bu değerler epeyce bir değişiyor. Bunların tabii biyolojik zararları var. Yüksek sıcaklığın ve hava değişikliklerinin yarattığı özellikle insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde, o ekolojik denge üzerinde, yine hava kalitesinin düşmesi gibi ve en kötüsü işte orman yangını tehlikesi söz konusu oluyor. Özellikle yaz aylarında sıcaklık değerlerinin daha fazla artışıyla birlikte ve yüksek sıcaklığa uyumlu olmayan altyapı ve ulaşım sistemlerinin devre dışı kalması gibi. Tabii bunlar bir takım sosyal ve ekonomik riskleri de beraberinde getiriyor, değil mi? Bunları daha fazla aslında gündemde tutmamız gerekiyor.
Kesinlikle bizim mevcudu şu anda görüyoruz zaten. Geleceği de modelleyebiliyoruz aşağı yukarı. İyi ve kötümser senaryolar var. Bunlar işte fosil yakıtları ne kadar gelecekte fazla yakıt, ne kadar az yakacağımıza ilişkin senaryolar. Dolayısıyla da bizim toplumsal olarak, devletler olarak dönüşmemiz gereken nokta aslında karbon, sıfır karbon politikalarına şey yapmak, daha
ağırlık
fazla
vermek.
Ağırlık vermek. Ve gelecekte fosil yakıttan daha çok yenilenebilir enerji kaynaklı enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve bunları kullanmak gelecekte. Bu da bildiğiniz gibi işte güneş enerjisi, işte dalga enerjisi, rüzgar enerjisi gibi farklı şeyler, enerji kaynakları. Bir de şöyle bir şey var. Şimdiden bu yatırımları yaptığımızda biz ancak 10-20 yıl sonra bunların faydalarını görmeye başlayacağız. O yüzden ne yazık ki çok insanların çok fazla dikkat etmediği bir nokta genelde uzun dönemli bir politika gerektiriyor. Yani böyle bir 4 yılda, 5 yılda, 10 yılda çözecek bir mevzu değil. Şimdiden yatırım yapmamız lazım ki güneş enerjisi teknoloji konusunda uzmanlar yetiştirmemiz lazım ya da rüzgar enerji santrallerimizi daha yaygınlaştırmamız lazım, teknolojilere yatırım yapmamız lazım ki gelecekte hani bu konuda elimiz çok daha güçlü olsun. Birçok küçük ülke Avrupa'da hani bu konuda Danimarka gibi ülkeler bu konuda gerçekten çok ilerlediler ve buna 20 yıldır yatırım yapıyorlar çünkü. Yani yatırım yaptıkça siz gelecekte bu konuda çok daha rahat edersiniz. Tabii bizim en büyük sorunumuz sosyal sistemler üzerinde de çok ciddi bir etki edebilir. Mesela Türkiye'ye bakarsak Türkiye'nin nüfusu biliyorsunuz çok arttı. 80 milyonları geçtik. 100 yıl sonuna doğru da işte yaklaşık 90 milyonların ötesine çıkacağımız tahmin ediliyor projeksiyonlara göre.
Evet.
Bir de göç alan bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani doğudan özellikle çok miktarda göç alıyoruz. Şimdi böyle koşullar olduğunda tabii ki sosyal sistemlerimizin de çökme durumunda söz konusu olabilir. Çünkü iklim değişikliği sadece sıcak dalgalarına yol açıp insanların işte kalp krizi geçirmesine yol açmıyor ya da hastalıkları arttırmıyor. Onun haricinde tarım sistemlerimizin de çökmesine yol açabilir. Evet, aşırı kuraklıklardan ötürü. Mesela bizim İç Anadolu tahıl ambarımız çok ciddi olarak gelecek 50 yıl içinde buğday üretiminde çok ciddi düşüşler bekleniyor. Ya da işte ormancılık faaliyetleri yapılıyor ama eğer ormancılık faaliyetini yürüteceğiniz orman kalmazsa sonunda büyük yangınlardan ötürü sonuçta bu sektörde tamamen sekteye uğrayabilir. Evet. Biyoçeşitlilik zaten apayrı bir konu. Hani bütün ekonomik sistemimizin aslında dayandığı ekolojik dayanak biyoçeşitlilik ve bunun kaybı çok ciddi bir sorun. Hayvanından bitkisinden mikroorganizmasına, mantarına kadar. Dolayısıyla bizim bunları şimdiden düşünüp buna göre plan yapmamız gerekiyor. Belki kuraklığa uyumlu yeni soylar üretmemiz gerekiyor. Gelecekte aç kalmamak için. Yani çok basit temel bir ihtiyaçtan bahsediyorum. Yani bu sadece lüks olabilecek şeylerden değil, aç kalmamak için sonuçta tarım sistemlerimizi modernize etmemiz ve iklim değişikliğinin gelecek etkilerine karşı adapte olmamız gerekiyor. Ve bunların hepsi tabii Yani bununla ilgili projeler yürütülüyor dünyada, ülkemizde de, ama hani bu konulara yatırımın biraz daha fazla olması gerekiyor. Daha çok araştırmacı lazım. Gelecek nesillerin bu konuda daha az
rahat edebilmesi için.
Evet, evet.
Şimdi siz anlatırken ben de aklımdan geçirdim. Geçen yıl pandemi süreciyle birlikte yaşadıklarımızı, bu yıla gelene kadar neler yaşandı. Hakikaten ülkeler bir anda kapanınca bazı ülkeler haklı olarak ithalat, ihracat konusunda kotalar koydular. Bunlardan bir tanesi de buğdaydı. En temel tarım ürünlerinden bir tanesi. Un, buğday. Şimdi buna ihtiyaç duyarsak ve bu noktada sıkıntı yaşarsak gelecek günler için çok büyük bir tehlike olur açıkçası. O yüzden en fazla önümüzde durması gereken dosyalardan, konulardan bir tanesi bu kuraklıkla mücadele olmalı ve tarımsal politikaların da çeşitlendirilmesi olmalı. Sizin de az önce vurguladığınız gibi, çünkü birebir bunun içinden geçtik ve çok ciddi örneklerini yaşadık, değil mi?
Evet, evet. Yani tarihsel olarak baktığımızda da, yani insanlık tarihi hep bunlarla geçmiş. Yani aşırı kuraklıklar büyük medeniyetlerin çökmesine yol açmış. Büyük hanedan değişikliklerine ya da büyük göçlere yol açmış. Hepimiz bunları biliyoruz tarih, genel tarih okumasından. Ve bu gelecekte olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü çok ciddi bir krizin eşiğindeyiz, kapısındayız. Yine engellemek elimizde. Ama şu anki politikalarımızda bu mümkün gözükmüyor.
Evet.
Yani doğalgaza, petrole, kömüre dayalı politikalar sonuçta bunu mümkün kılmayacak gelecekte. O yüzden bir yandan da hazırlanmamız gerekiyor. İşte sadece tarım, buğdaydan bahsetmiyorum. Hani bunu çeşitlerini artırabilirsiniz. Yani bunu meyve ağaçlarından işte arıcılık faaliyetlerine kadar düşünebilirsiniz. Mesela bu sene çok kötü bir şey yılı geçirdik. Bal üretimi anlamında. Temel sebebi yine belki de sıcaklar yani, ve insan kaynaklı diğer faaliyetler. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğimizde bu anlamda gelecekle ilgili çok iç açıcı şeyler söyleyemeyebiliyoruz. Ama bunun farkında olmak çok önemli. Umutsuz olmamak önemli.
Doğru.
Eğer farkında olursak, buna yatırım yapmamız gerektiğini bilirsek ve yani sonuçta bunu düzenleyecek olanlar işte bu konuda bilim yatırımı yapacak olanlar politikacılardır. Hani bu konuda yetkin devlet görevlileridir. Sonuçta halk olarak ne yapmalı? Halk da bu konuda baskı oluşturmalı açıkçası. Gerek toplum örgütleri aracılığıyla, gerek sosyal medya aracılığıyla bunun gündemde tutulması, bu tip sorunlarla ilgili adımların teşvik edilmesi ve takdir edilmesi. Ama bu konuda adım atılmadığında da gerekli bütün tepkilerin gösterilmesi, bu tip karar alıcılara önemli mesajlar içerecektir. Hani bu çok önemli. Yani Türkiye mesela bir yandan güneş enerjisine yatırım yapıyor. Biz hepimiz bunu övüyoruz ekologlar olarak. Ama bir yandan da doğalgaz, işte Karadeniz'de doğalgaz bulduk diye seviniyoruz. Türkiye ekonomisi için iyi gözükebilir. Ama uzun vadede düşündüğümüzde hani o kadar da sevindirici bir gelişme olmayabilir. Doğru. Yani bizim daha yenilenebilir enerjileri daha fazla...
Ya da mesela araç sayısı düşürülebilir, değil mi?
Tabii. Yani,
hani karbondioksit salımı dedik az önce söyleşimizin başında. Çok konuşulacak şey var aslında. Yani bireysel olarak bizim de hani biraz yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kaldı ki en son şu yaşadığımız bütünleş problemi sonrasında hani biraz kendimize bakmamız gerekiyor. O noktada da işte biraz zayıf kalıyoruz maalesef.
Ne yazık ki. Yani bu bilinç bilinçlenme çok önemli. Biraz açıkçası gençlere güvenmek zorundayız yine her zaman olduğu gibi. Çünkü bir değişim olacaksa bunu belli bir yaşın üstündeki insanlar değil, yani gençler yapacak ve bu yüzden eğitim burada çok önemli.
Çok.
Bizim mesela ilkokul, ortaokul ve lise müfredatlarında iklim değişikliğini bizim çok daha fazla anlatmamız gerekiyor. Bunların nasıl etki edebileceğini daha somut örneklerle, gelecek projeksiyonlarla, bugün hani üniversitenin sadece bazı bölümlerinde anlatılan olguların tüm üniversitelerde açık dersler olarak anlatılması gerekiyor. Çünkü bu bir mühendisi ilgilendirmeyen bir mevzu değil ya da bir tıp doktorunu ilgilendirmeyen bir mevzu değil. Çünkü tıp doktorları gelecekte sıcak dalgaları nedeniyle belki insanların farklı hastalıklarla karşılaştıklarını görecekler. Kendileri bizzat uğraşacaklar. Ya da mühendisler İşte iklim değişikliğinden dolayı gerçekleşecek bir sürü değişimi hesaba katmak zorunda kalacaklar. Ve bunları şimdiden bilmeleri gerekiyor ve Dediğim gibi sadece yüksek öğretimde değil, özellikle daha orta öğretimde, ilk öğretimde bunun etkilerini, bizim sebeplerini, özellikle insan kaynaklı olduğunu, bunu da saklamadan, çok önemli çünkü, ve olası sonuçlarını ve bununla nasıl mücadele ederiz ve nasıl engelleriz, en önemlisi. Bunların hepsini bizim daha gençken, genç nesillere aşılamamız gerekiyor. Bu sayede ancak uzun vadeli başarılar elde edebiliriz. Yoksa hani yani bu konuda bilinçsiz bir nesil tekrar yetkin hale geldiğinde, kurumlarda bu konuda karar verici duruma geldiğinde, benzer politikaları, ekonomi eksenli, diğer kısımları geleceği düşünmeyen kısa vadeli ekonomik politikaları sürdürmeye devam ederler.
Bir kısır döngü olur. Biz bunu yaşamaya devam ederiz.
50 yıl sonra biz hala bunu konuşuyor oluruz. Yani şöyle denir, işte 50 yıl önce önlem alsaydık şimdi böyle olmazdı denir, ama bu konuşulur gider. O yüzden her toplumun her kesimine, yöneticilerden, sorumlulardan, halka kadar herkese sorumluluk düşüyor. Kendi yaşam tarzımız, o çok önemli. Sonuçta bir şey diyebilmeniz için önce o yaşam tarzına ilişkin bir adım atmanız gerekiyor. Ama onun da ötesinde sonuçta bu konuda karar vericileri yönlendirmek gerekiyor. İçin gerekli, gerekli şeyleri kullanmak, araçları kullanmak. Bunlar işte sivil toplum olabilir, gerektiğinde seçimlerde oy olabilir, gerektiğinde gidip bir yere bir dilekçe yazıp başvurmak olabilir. Bunların her aşamasında bizim düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
Tıpkı şuna benziyor. Şöyle toparlayayım o zaman ben de söyleşimizin sonunda. Hani uzun yıllar bilim insanları uyardı. Bu sıcaklık artışlarıyla birlikte hiç tanımadığımız virüslerle, bakterilerle karşı karşıya geleceğiz. Salgınlar olabilir şeklinde. Aslında bu tür bilimsel açıklamalar çok fazla yer almasına rağmen bütün yayınlarda biz buna dikkat etmedik, dikkatle çekilmedi açıkçası, ama en sonunda böyle bir salgınla yüz yüze kalınca bu sefer bilim insanları yine çaba göstererek virüsü önleyebilecek bir aşı çalışması gerçekleştirdiler. Ve çok kısa bir süre içerisinde de yine bilimin ışığında önüne geçilmesi mümkün oldu. Öyle değil mi? Yani şimdi aşıyla biraz daha o salgın hafifletilmiş oldu.
Evet. Özlem Hanım, yani bu çok önemli bir nokta. Buna değindiğiniz için de teşekkür ederim. Yani gerçekten bu özellikle pandemi süreci bize bunu gösterdi. Bilim aslında ne kadar değerli. Bilimimizin altında bulunan bir cevher var. Fazla değerini bilmiyoruz açıkçası. Bunlar dediğiniz gibi sonradan fark ettik ki bunlar işte 10 yıl önce yazılmış, çizilmiş. Tabii. Yani nerelerden çıkabilir bu salgınlar, nasıl olabilir? Hepsi defalarca yazılmış, çizilmiş. İklim değişikliği de aynıydı aslında. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda insanlar yazdılar, çizdiler, ama birçok kişi inanmadı, kabul etmedi. Bugün bile işte hani Trump'ı biliyorsunuz önceki.
Tabii imzalamamıştı iklim değişikliği anlaşması.
Yalan bu dedi, inanmıyorum dedi falan. Yani dolayısıyla da hala bu mesela aşı karşıtlığı ne kadar büyük problemse, toplum sağlığı açısından, toplumumuzun geleceği açısından, işte bu iklim değişikliği karşıtlığı da aynı derecede bir problem aslında. Yani görmezden gelmek.
Bilimsel bilginin yanında olmak lazım her zaman.
Bizim bunu, yani bu felaket de aslında, bu şey felaketi de, Covid felaketi de aslında biraz bunu gösteriyor.
Evet.
Yani bilim gerçekten çok kendini sorgulayan bir şeydir.
Ve geliştiren kendi kendine.
Daldır. Bilim insanları sürekli birbirlerini sorgularlar, tartışırlar, yazışırlar ve sonunda sürekli bir ilerleme olur. Yani bilimin özünde bu olduğu için hani
şaşmamak lazım.
Bilime güvenmesini yapabilirim, tavsiye ederim aslında. Elbette kötü örnekler her zaman vardır. Yüz binde bir sahtekar bilim insanları da çıkabilir, başka şey de çıkabilir, ama bu genel olarak bilim
genel kanıyı değiştirmez tabii ki.
Bugün neye sahipsek bilim sayesinde sahibiz. Onu vurgulamak isterim. O yüzden hani iklim değişikliği konusunda da yani bilim insanlarına daha fazla destek vermekte fayda var bu anlamda.
Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Çağatay Tavşanoğlu. Çok güzel bir sohbet oldu. Değerli görüşleriniz için efendim. İyi günler diliyoruz. Tamam.